Levent Bey, buyurun.
Hocalarımıza Levent Ağaoğlu çok teşekkür ediyorum. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben Azmi Hocam'a soracağım soruyu da. Şimdi hocalar bir iceberg manzarası çizdiler. Mustafa Budak Hocam iceberg'in deniz yüzeyinin üstünde kalan kısmını, yani Robespierre, Jean-Jacques Rousseau, Fransız Cumhuriyet düşüncesini dile getirdi ki o zaman güncel bir düşünce. Azmi Hocamız denizin diplerine daldı, iceberg'in diplerine gitti. Tatku bilikten, öyle diyeyim, söz etti. Şimdi benim de aslında değinmek istediğim, soruyu oluşturduğum konu burası. Hocamla da paylaştım Azmi Hocam'la. Siz Türklerin Çinliler ve Hintlilerle aralarındaki nüfus farkının çok ciddi boyutlarda olduğunu, kırıldıklarından söz etmiştiniz. Bu beni çok etkilemişti. Şeklinde bir ifadede bulunmuştum. Şu an beni etkileyen, biz Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanmasına seviniyoruz. Ama iceberg'in dibine gelir gidersek bu aslında 1500. yıl olabilirdi. Nasıl? Bizim 16 tane devletimiz var resmi olarak. Cumhurbaşkanlığı forsunda da ifadesini bulan. Bunların ilk baştaki 5 tanesi, 4 tane Hun devleti, 2 tane de Göktürk diyelim, 1 ve 2. Bunlarda meclis vardı, toy vardı, toygun vardı. Değil mi? Meclisler vardı. Boy beyleri, yani boy halk demek. Bodun, Türk bodun. Ve şöyle milli hakimiyet kavramını ben şöyle görüyorum. İşte o iceberg'in diplerinde 103 tane Türk yazıtında en çok kullanılan kelime millet, halk. Hatice Şirin hanımefendinin eski Türk yazıtları başlıklı o cilt kocaman kitabında ben onun istatistiğine baktım. Birinci en çok kullanılan kelime bodun. Yani boylar, yani millet, halk. İkinci kelime kan, üçüncü kelime devlet. Kut da aslında halka veriliyor, vekil kan. Şimdi bu tabloda soru şu hocam. Biz neden 1500. yılımızı kutlayamadık Cumhuriyet için? Aradaki o dönemde yani Türk kanlığından, Göktürklerden orada meclis vardı ve inanılmaz bir şey. Bakın, biz eğer o meclis olmasaydı Tonyuk'u, Bilge Kağan'ın biz Çinlileşeceğiz, ya pardon öyle demeyeyim de biz Budist olacağız ve surlu şehirlerde yaşayacağız önerisini eğer getirmemiş olsaydı, meclise getirmemiş olsaydı biz şu an Budistlik Çinliydi. O açıdan bu neden biz hanedanlara atladık? Halk neden ikinci plana düştü? Bilgi eksikliğimi, hocam çok teşekkür ederim, uzattım. Sağ ol.
Aslında Levent Bey, siz sorunun içinde yorumu da yaparak cevabınızla paylaştınız. Tarih bir yorum sevgili dostlarımız. Tarih soyut bir alanda soyut bir yorum. Ve genellikle bu yorumu tarihin hakimleri yaparlar. Türkler çok uzun yüzyıllar tarihin hakimiydi. Ve esasen tarihe de hakim millet olarak intikal ettiler. Fakat 18. yüzyıldan itibaren Türkler tarihteki başat hakim durumda olma keyfiyetini de kaybettiler. Bu bizim tecrübemizde yok. Tarihe intikal ettiğiniz andan itibaren hükümran olarak bir tarih inşa ediyorsunuz ve birdenbire mahkum duruma düşüyorsunuz. Sevgili misafirlerimiz, yıl 1900, dünyanın bilinen topraklarının %85'i Avrupalı sömürgeciler tarafından işgal edilmiş. Geri kalan %15'inde büyük ölçüde biz temsil ediyoruz. Esasen Birinci Dünya Savaşı'nda o %15'in paylaşılma savaşı. Savaş sonrasında biz artık tarihin kurucu, oyun kurucu devletlerinden birisi değiliz. Çünkü savaş bizi tüketmiş. 1911'de nüfusumuz 23 milyon. 1923'te nüfusumuz 13 milyon. 23'ün 25'e kadar ortalama 2-3 milyonda normal artış olmasına gerekirken düşünürsek demek ki biz Trablusgarp'tan milli mücadele sonuna kadar nüfusumuzun yarısını kaybetmişiz. Ama bu yarısı demek nüfusun en dinamik kesimi demek. Gençleri yaşı 15 ile 40 olanda herkesi kaybetmişiz. Ve biz yeniden bir tarih inşa ettik Cumhuriyet'le birlikte. Fakat bu defa dünya iki kutup arasında paylaşıldı. Bizim nasibimize de tarihi şartlar gereği NATO bloku düştü, Amerikan bloku düştü. Ondan sonra bizim devlet olma iddialarımızın ciddi bir kısmı onların gölgesiyle şekillendi. Biz yeni kendi irademize doğru kararlılık sergiliyoruz. Başımıza gelmeyeni de bu salonda bulunanlar aşağı yukarı yaşları uygun hatırlıyoruz. 1980 ihtilali, bundan önceki 60 ihtilali hep bizim baş kaldırış teşebbüslerimize, isyan ediş, irade ortaya koyuş teşebbüslerimize Amerika merkezli birer müdahaledir. En son Sovyet blokunun çıkmasından, dağılmasından sonra dünya yeniden yapılanırken 1990'lı yıllarda Türkiye'nin başına gelenler belki tarihte başına gelenlerin toplamı keyfiyetinde ağır ve zor bir dönemdir. Benim hatırladığım 3-4 tane ekonomik kriz, 28 Şubat, faili meçhuller, Sivas katliamı, Başbağlar katliamı, 4-5 tane hükümet krizi. Bu arada biz bunlarla uğraşırken Balkanlar paylaşıldı, Kafkasya paylaşıldı değil mi? Bosna Savaşı, Kosova Savaşı. Gözümüzü bir açtık 2000'de Balkanlar Kafkasya gitmiş. Şimdi de Orta Doğu paylaşılıyor ve gene biz iç hesaplamalarla birbirimizle kavga ederken Orta Doğu ayaklarımızın altından kayıp gidiyor. Türk milletinin bundan ders alması gerekir. Onun için tarihi hakimlerin kaleminden değil, kendi kaleminden, kendi deneyimlerinden okuması lazım. Sizin ifade ettiğiniz, çünkü hatırlarsanız sözlerimin başında bizde belirleyici olan töredir. Töreyi de kim tespit eder? Halk ve kurultay tespit eder değil mi? Yani milli irade bu. Dolayısıyla biz bu cumhuriyet tecrübesine son yüzyılda sahip olmuş bir millet değiliz. Bu bizim genlerimizde var, kromozomlarımızda var, töremizde var. Ama o mayayı işleyemezseniz, o mayayı halin icabatına, zamanın ruhuna uygun üretemezseniz, maya sizin olsa bile ondan yeni bir ürün ortaya koyamıyorsunuz. Çünkü onu işleyecek, o mayayı harekete geçirecek, o koru tekrar alevleyecek nefesleri yetiştiremiyorsunuz. Son 150 yıldır, Mustafa Hocam bahsetti, yeni Osmanlı aydınlarından itibaren bu ülkenin rotasını bilim insanları değil, gazeteciler ve bürokratlar tespit ediyor. Onlara saygı duyuyoruz. Çok önemli görevler yapıyorlar. Ama bu mesele sansasyonel duygularla çözülecek mesele değil. Bu mesele akılla, töreyle, gelenekle, fikirle, tefekkürle çözülecek meseleler. O da disiplin istiyor, o da kütüphane istiyor, o da araştırma merkezi istiyor, laboratuvar istiyor. Oralarda sabahlamak istiyor, çile istiyor. Siz memleketinizin bütün çocuklarını sadece para kazanabilecekleri bir alana yığarsanız, ülkenin en zeki çocuklarının, yani sınava girenlerin %1'inin tamamını doktor yaparsanız, bu benim söylediğim alanlarla ilgili, hukukla, siyasetle, tarihle, felsefeyle, sosyolojiyle ilgili nitelikli kadro bırakmazsanız, bunun bir tane basit cevabı var. Kaliteli elbise kaliteli kumaştan yapılır. Nitelikli mobilya nitelikli ahşaptan yapılır. Ülkeler, devletler elindeki insan kaynaklarını hayati ihtiyaçlarına göre planlarlar. Bana şu kadar doktor lazım, bana bu kadar mühendis lazım, bana bu kadar hukukçu lazım. Ama maalesef biz o kadar süratli yolculuk yapıyoruz ki bin yılların ihmalini 10 yıllarda kat etmek için savruluyoruz. Savrulduğumuz için de çok ağır bedeller ödüyoruz. Santrifüj etkisiyle savruluyoruz. Bütün beyinlerimiz yurt dışına kaçıyor. Bunların tamamını toplayacak işte Avrasya Bir gibi, Asam gibi kuruluşlar bunları dışarıda kıyamet kopsa kendi bununla ilgilenmeyip asıl bu meselelerle ilgilenecek, strateji tespit edecek ve gelecek 100 yılın, gelecek 1000 yılın planlamasını yapacak. Yeryüzünde bizim sahip olduğumuz geleneğe sahip hiç kimse yok. Ama bu geleneği bu kadar müsrif tüketen başkaları da yok. Teşekkür ederim. Böyle yeni bir alan açtınız.
Hocam bekliyorum.